bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Toprak Acıkınca, Erol Toy, 1. Cilt, Yaz Yayınları, Kasım 1998 İstanbul. Bu kitap 398 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Mart 2010. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Toprak Acıkınca, Erol Toy. Yorgun ve yoksul bir halkın, emperyalizme ve onun yerli işbirlikçisi, saltanat ve hilafetçilere karşı verdiği mücadelenin, bilinçli direnişinin, kulluktan çıkıp yurttaşlığa geçişinin yalın bir öyküsüdür. Toprak Acıkınca. Hop etti yüreceği, ikircikleni verdi birden. Elini yüreğinin üstüne bastırarak acılı bir kuşkuyla baktı Dudu ablasının gözlerine. Bir bulut, bir iz aradı. Bulamayınca sevindi. Bir ışık belirdi gözlerinde. Alımsız bir kor gibi, mat sarı bir ışık. Gelip geçti. Başını salladı. Dişsiz ağzında çiğner gibi bir iki kelime geveledi. Sonra iki elini de belinin kamburu üstüne bastırarak tin tin yola koyuldu. Demek öyleydi ha? Vay anasını sattığımın yılları. Ne de çabuk geçiyordu. Zelhesinin ışıklı kara bakışları daha gözlerinin önündeydi. Kızının, satısının kundağını bağlıyordu kınalı elleriyle. Daha dündü bu. Bilemedin önceki gün. Mümkünü yok bu kadar sürenin geçmiş olmasının. Hiç mümkünü yok. Bunamadı ya Kesimoğlu. Ama yalan söylemez Dudu ablası. Yalanın ne olduğunu bile bilmez. Darılır gücenirmiş karşısındaki, alınır tellenirmiş, hiç aklı ermez. İçinden ne geçiyorsa bildiği, duyduğu, çok zamanda duygulandığı neyse hemencecik söyler yüzüne karşı. İyi ya da kötü belleyeceklermiş, umursamaksızın. Kim kötü belleyebilirdi ki Dudu ablanın dediklerini? Hiç kimse. 50 yılı aşkın bir süredir köyün tek ebesi, tek ocağı değil mi o? Doğanı ana karnından yeryüzünün bin derdi içine çekip alan, ölenin son yolculuğuna ağzı gözleri kapalı gitmesini sağlayan o değil mi? O. Öyleyse nasıl gücenebilirler ona? Yazgılarına böylesine bağlandığı insanların kusurlarını da yüzlerine söyleyiveriyor diye mi? Olmazdı bu. Olmuyordu da. Olmadığı için de kıvançlı olsun, buruk olsun haberlerin çoğunu da ondan öğrenirlerdi. Nedense, neredense duyar öğrenir, hep o iletirdi olan biteni. Hızlandı Kesimoğlu. Evi yaklaştıkça ayaklarının hızı da arttı. Bir an önce ulaşmak istiyordu damına. Bir an önce varıp bir kez de yabancı gözle bakmak istiyordu kızına. Olamazdı. Bunca yanılma bunakların işiydi ancak. Satı, gelinlik kız sayılamazdı daha. Bu Dudu ablanın da hiç aklı yoktu gerçekten. Tutmuş, yol yarısında önünü kesmiş, tetik ol Kesimoğlu deyip çıkmıştı. Tetik ol, Satı'yı elinden alacaklar. Kim alabilirdi kızını onun elinden? İstemezse vermezdi kimseye. Alacak adamın çağ. Durdu, düşündü bir an. Yok, böyle söylememeliydi. Bu kez gelen yabana atılır gibi değildi. Herkesin önünde can kuşkuyla boyun eğip el bağladığı koca kara ayakoğlu Halil Ağa'ydı gelen. Onun büyük karısı Fadime kadındı. El kadardı daha Satısı. Evlenecek çağda değildi. Olsun. Kara ayaklar istedikten sonra kundak bebeğini avrat diye alıp koyunlarında büyütürlerdi. Yok canım, o kadar da değil artık. Azmadı ya bu imansızlar. 12'sini yeni bitiren kıza koca olmaya kalkacak kadar aklını yitirmedi ya bu kara dinli. Torunu olur Satı. Bakarsın torunundan bile daha küçük. Belki Davud'u alacaklardır küçük oğluna. Yok yok, Dudu yanılmaz bu konuda. Vardır bir bildiği, vardır ki tetik ol diyor. Yoksa istemez mi? Ağa dünürü olmasını onun. İster. Fadime kadın mutlaka laf kaçırdı ağzından. Belli etti kara ayakların niyetini, belli etti ki kuşkuya düştü Dudu. 12 yaşındaki kız, Zelhe kaç yaşındaydı kaçırdığında? 13 var mıydı ki? Yoksa bile hemen hemendi. Vay anasını, vay anasını be. Demek 6 çocuğun kalıntısı, küçük satısı da gelinlik kız olup çıktı ha. Başını sallayarak girdi kapıdan. Satı tuğrasının altında gür bir alaz yığını gibi saçlarını oynaştırarak eli göğsünde karşıladı babasını. Haklıydı Dudu, haklıydı söylenenler. Şaştı bu işe kesim oğlu. Hiç farkına varmamıştı. Onca laf çarpmışlardı kahvede. Bozdağ yöresinin en güzel kekliğini yetiştirdin demişlerdi. Diyorlardı, aldırmıyordu. Küçüktü daha kızı, el kadardı ona sorarlarsa. Sormuyorlardı. Söylenenler ağanın kulağına dek gitmişti demek. Gitmişti ki utanmadan karısını, Fadime kadını görücüye göndermişti Karayakoğlu. Yan gözle süzdü kızını. Güzeldi, gerçekten çok güzeldi. Bir ağaya yaraşacak kadar, belki ondan da güzel. 40 örüğünde 40 ateş yanıyordu sanki. Yörükler sarı saçlı, gök gözlü olur. Kesimoğluysa kara saçlıdır inadına. Kız ikisi ortası olmuş. Anası da tersti zaten, yörük kızıydı. Hem de Çakırlar obasının en güzel kızı. Bu yüzden sürüp almıştı onların elinden ya. Yavuklu demişlerdi istettiğinde. Yavuklu kız verilmez. Tepesi atmıştı bu cevaba Kesimoğlu'nun. Sürüp alıvermişti kızı ellerinden. Bütün bir obanın erlerini üstüne çekmek pahasına kaçırıvermişti bir gece obayı basıp. Boş bulunmuştu yörükler. Dağ köylerinin töreye uyacağını sanmışlardı, uymamıştı Kesimoğlu. Hih hih dedi kendi kendine. Yan gözle kızını süzerken güldü. Boş bulunacaklarını biliyordu. Yavuklu dediklerinde hiç ses etmemiş, boyun büker görünmüştü. Buna kanacaklarından emindi. Sonra sürüp alınca kızı, amma kurşun yağdırmışlardı ha arkasından. Bereket tam zamanını seçmişti, yörükler dağdan inemezdi yaz sıcağında. Köylüleri de ovanın yolunu tutmuş olurlardı. Bu yüzden arayı çok açmıştı bir anda. Açmış ve Zelhe onda kalmıştı. Sarı ipek saçları vardı Zelhe'nin, yumuşacık, kömür gibi de gözleri. Hiçbir yörükte böylesi görülmemiştir. Anası, atası tümüyle yörüktü üstelik. Ama olmuştu işte. Ters bir güzelliği vardı, bulunmaz, doyulmaz bir güzellik. Kızı da anasına çekmişti işte. Sarı değildi saçları ama gözleri kara karaydı, kömür karası. Alaz alazdı saçları, kor alazı. Küçücük, sevdalı yörük kızları gibi ince yüzüyle çatışan al yanakları vardı kızının. Dedikleri gibiydi. Bütün bir Bozdağ yöresinin en güzel kekliğiydi. Hih hih dedi yeniden. Bir taneydi onun kızı, en güzeldi. Ağa piliç görmüş, yaşlı sansar gibi bu yüzden dolanıyordu. Dudu bu kuşkuyla yolunu kesmişti, mukayyet olsun diye. Mehel görmezlerdi ağaya kızını onun. Oysa ağalardan başkası da almamalıydı onu. Kahır çekerdi başka türlü, yoksulluk bilmemeli, acı çekmemeliydi. Bunca yıl çektikleri yetsindi artık. Kendisi için bir şey istemezdi şu dar-ı dünyada. Hiçbir şeycikler istemezdi ama kızı, güzel kızı için bir şeyi de beğenmezdi. Ağanın Davut'u tam gönlüne göreydi. Biraz pap, biraz akılsızcaydı ama bütün o yörenin en güçlü ağasının en bir sevgili oğluydu. Köylünün bu kadar söz ettiğine bakılırsa onlar dengini bulmuşlardı bile. Kim olduğunu bilmiyordu daha. Bilmiyordu ya iş Kesimoğlu'na bakardı. Eh diyecek bir o vardı satı için. Kız onundu. Dilerse verirdi, dilerse vermez etini kıynam kıynam yapıp köpeklere atardı. Hem bakalım var mıydı kızına yavuklu olacak yiğit köyde? Tutup da bir kendi gibi çıplığa verecek değil ya. Ya tutup kaçırırlarsa kızı? İşte o zaman kötüydü iş. Kamburu dikleşti, sert sert baktı kızına. Vururum dedi. Hiç bakmam vururum. Satı kuşkuyla baktı babasına. Bir iş vardı. Deminden beri ikircikleniyordu zaten. Gizli gizli süzüyor, sessiz sessiz gülüyordu. Şimdi de sert sert bağırmıştı. Vururum diye. Bir iş vardı babasında. Kızdıracak bir durum doğmuştu ya, neydi? Kesimoğlu kendi sesinden ürktü. Ortada fol yumurta yokken ikirciklendirmek olası değildi. Yemek hazır mı kızım? Dedi. Değişivermişti. Söylenenlerden ona neydi? Kara Ayakoğlu'nun büyük karısı Fadime evine geldiyse çulunu eskitmedi ya, gelirdi. Ağ karısı değil miydi? Hangi evin kapısını isterse çeker, girer, giderdi. Bin yılın bir başı onun evine de geldiyse can almaya gelmedi ya. Böyleydi bu köylüleri. Bir kez bir kızı kendilerince birine yakıştırdılar mı, yakıştırdılar. Hemen ikirciklenirlerdi. Vermeyecekti işte. Kime yakıştırırlarsa yakıştırsınlar. Bir çıplığa vermeyecekti kızını. Bir ağa olursa yaşlı olsun, zararı yok. Belki düşünürdü ama bir çıplağa öldür Allah vermeyecekti. Halil Ağa'nın Fadime'si gelince kuşkulanmıştı Dudu. Ona kalsa kız en çok garibin Hasan'ına yaraşırdı. Irgatlıktan gelirdi Hasan. Hem de kara ayakların ırgatlığından. Ama bir koca yiğit olmuştu ki kaç güzdür terini döken, bileğini büken yoktu güreşlerde. Kavruk büyümesi gerekliydi. Hiç böyle boy atmamalıydı aslında. Bir ırgatın hem de Halil Ağa'nın ırgatının kapı gibi bir delikanlı olmasının mümkünü yoktu. Ve lakin mümkünsüzü mümkün kılmıştı Tanrı. Bir parmaktan daha küçükken ırgat olmuş Hasan'a harman döveni gibi bir iman tahtası vermiş. Dal gibi bir boy, taş pınarı çınarları gibi bir beden sahibi kılmış. Böyle bir yiğitliğe üstelik öyle bir yürek koymuş ki anlatılmaz. Dil susar, düşünce durur. Bir kez başladı mı mani düzmeye, bir yol dizeledi mi ozanların deyişlerini, gayrı aklı şaşar kişinin. En güzel türküler, en canlı bozdaklar, en keskin koçaklamalar uçuşur dudaklarında. Süllünün sesi güzeldir. Sabah karanlığında tatlı uykudan kadife bir elin okşayışı gibi uyandırır kişiyi. Sabah ezanının ardından Emrem Yonis'in bin cenneti bir kelimede anlatan ilahileriyle. Ama Süllü bile kabul etmiştir ki kendi sesi Hasan'ın sesinin yanında bir hiçtir. Kentliler ne derler bağ zamanı? Nasıl isterler Hasan'ı keleterci olarak? Neden? Altı keleteri kırlangıç yuvası taşıyormuş gibi götürüverir de ondan. Vay onun sırasına düşen kesicilerin haline. Bunalırlar akşama. Bunalır ama başka keletercinin kesicisi olmayı da istemezler bir türlü. Elbet ister bağcılar böyle bir çekiciyi. Elbet herkesten fazla gündelik verirler. Bir kendi çalışmıyor, tüm kesicilerin canını çıkarıyor gün boyu. Üstelik akşam olunca bir de alay etmiyor mu? Onlar öldüm bittim türküsü söylerken, o tatlı mırıltılarla şıkırdım havaları çalmıyor mu? Kızların cini tepesine çıkıyor ama yine de ses edemiyorlar bir türlü. Yiğit Hasan, telli telli gözleri var. Garipsi bir canlılıkla bakar kişinin gözlerine, içten, yürekten bir şeyler anlatarak. Bir anda geçer kızların öfkesi, bir anda mani düzmeye koyulurlar. Belki bize yanar, belki o da tutuşu verir bizim gönüllerimizdekiyle diye. Aldırmaz Hasan, hiçbirine aldırmaz. Sanırsın ki evlenmeyi hiç düşünmüyor. Zamanının geldiğini aklının ucuna bile getirmiyor. Böylesi kor gibi yanar bir gün. Ansızın hiç umulmadık bir zamanda bir ateş düşer içine. Artık hayretmez. Dudaklarında uçuşan koçaklamalar birer aşk türküsü olup ateş saçar. Of eder durmadan acılı acılı dolanır büyüklerin çevresinde. İşte bu ateşin kıvılcımını satı tutuşturmalı. Köyün, Bozdağ'ın en güzel kızı, hem dağların hem ovanın en güçlü yiğidinin yazgısı olmalı. Tanrı'nın överek yarattığı bu iki can birleşmeli. Dudu'nun dileği bu. Tüm köylülerinki de. Ne var ki böylesi bir güzeli bırakmazlar Hasan gibi bir yiğide. Bir sırtı kalın çıkar, bir göbeği okkalı peydahlanır, nasıl olduğu anlaşılmadan. Sürer götürür kınalı kekliği. Baka kalır yiğit. Acılı acılı, ahlı ohlu, dikilir kalır eli böğründe. İşte yine öyle bir gün bugün. Karayakoğlu Halil Ağa'nın büyük karısı Fadime, Kesimoğlu'nun evine uğradı. Hiç yoktan, bir neden olmadan. Bilirdi Dudu, hem de iyi bilirdi ki Karayakoğulları, karısı, kızanıyla bir yere konaklarsa, oradan bir şeyler alırlar. Yere düşseler bir avuç toprakla kalkarlar. Bu yüzden hop etmişti yüreği. Fadime'nin hemen ardından girivermişti dama. Bakalım ne edecek düşüncesiyle. Karşılıklı kahve içmişler, konuşmuşlardı. Anlamıştı durumu Dudu. Fadime belli etmek istemiyordu. Ama kaçamak bakışları satının saçından topuklarına kadar gidip geliyordu. Dayanamamıştı sonunda. Davut'un zamanı geldi mi diye soru vermişti. Değilmiş. Davut küçükmüş daha. O zaman anladı ki bakışlar ağa içindir. Kız dile düşmüştü. Bu dağ köylülerinin hiç geleneği değildi. Bir kızı dile düşürmek, bir kızdan ulu orta söz etmek şimdiye duyulmamış ayıp bir işti. Lakin satının güzelliği dillere destan oluyordu kendiliğinden. Törelerin buyruğu, yasaların yasağı ne olursa olsun dudaklar kendiliğinden açılıp söz düşürüyordu bu güzelliği. Karayakoğlu bu övgüleri duymuş olmalı. Bu dağın ahladından armuduna en iyisini dişleyen kişisi olarak elbet avratında da söz hakkı isteyecek ve gerçekten denildiği kadar varsa kendini ayıracaktı kızı. Bundan ötesi boştu gayri. Ne denli uğraşırlarsa uğraşsınlar, satı onun olurdu. Bu yüzden koşmuştu kesim oğluna, anlatmak istemişti durumu. Sakin ol diyecekti. Sakin ol, kızı verme. O pörsük ihtiyara, yazık edersin. Bir gençliğine doyamadan, bir isteğine kavuşamadan erir yiter. Unuttun mu Karayakoğlu hanayına giden kınalı keklikleri? Unuttun mu al yanaklı, süzme benli tazelerin birer tabutta çıkışını? Sakın verme kızı, al kaçır buralardan ama verme kara ayaklara. Yurtsuz kal, ceddinin mezarlarından ırakta ol, kurtar satıyı. Güzel kınalı kekliği yedirme kart avcıya. Demesine kalmadı, Kesimoğlu tintin uzaklaşıverdi yanından. Bir şeyler umarmış, bir beklediği varmış da muştusunu almış gibi. Dudu da ardına düştü, Kesimoğlu'nun damından başını uzatıp baktığında şaştı kaldı bu işe. O da Fadime kadın gibi kıza kaçamak bakışlar atıp atıp başını sallıyordu. Tümden delirdi bunlar dedi. Tümden yitirdiler akıllarını. Şaşırdılar, bir iyice şaştılar hem de diye başını salladı o da. Sonra sessiz sessiz güldü. Bir gören olsaydı durumlarını, tövbeler olsun o da aynını düşünürdü. Hem bu kez Dudu'yu da katarak. Kesimoğlu'nu ayıplıyordu. Oysa kendi yaptığı ondan farklı değildi. Yürüdü. Ova paklar bizi diye düşündü. İşte daldık mı ovada unuturuz böyle muziplikleri. Yeter ki o zamana bir maraza çıkarmasın Karayakoğlu. Sen gitme, kal demesin Kesimoğlu'na. Dileği bu. Yoksa onların yakıştırması uçup gider havaya. Hem de bir hazan yaprağı gibi döne döne. Hasan olan bitenden habersiz kahvede oturuyordu. Topal Ali kentten haber getirecekti. Süllü Kocayalı ova işlerini ona devretmişti. Yine başında bulunuyordu köylüsünün, hiçbir yere ayrılmıyordu. Ayrılmıyordu ya, yılda iki kez kente inemiyordu artık. Yerine Topal Ali'yi gönderiyor, haberleşmeyi ona kurduruyordu. Anlamıştı köylü durumu sonunda. Süllü ölüverirse işlerini Topal Ali yürütecekti. Onlardan başkasının kente girmesi bir töre gibi yasaklanmıştı. Giderler gelirler ama kente bir türlü girmezlerdi. Her yıl yaşamlarının bir ayı ovada geçtiği halde kenti görmeden dönüp gelirlerdi. Orası bir ürkünç yerdi onlar için. Anılarındaki masal yüreklerindeki korkuydu. Cinlerin, perilerin, korkunç devlerin yuvasıydı. Orada vampirler vardı, çocukları iğneli beşiğe yatırıp kanını içerlerdi. Bu korkularla büyümüşler, kentliyi gözlerinde büyütmüşlerdi. Büyütmekte haklıydı da. Madem korkulu bir yerdi kent, madem orada yaşayanlar bunca korkulu kötülüklerle baş edebiliyordular, üstelik her üzüm mevsiminde başlarında ağa olarak bulunuyorlardı, öyleyse kendilerinden başkaydılar. Kendilerinden daha bir güçlü, kendilerinden daha bir büyüktüler kuşkusuz. Nasıl bağırıyorlardı, nasıl üstüne üstüne yürüyorlardı kişinin. İş vermeseler, bu işin karşılığında ücret ödemeseler aç kalırlardı. Hiçbir zaman onların arasına karışamazdı bir dağ köylü. Irgatı olurdu, işçisi olurdu bağ yerinde. Ama bir kentli olmak, bu olmazdı işte. Mümkün değildi. İlkin onca canavarla baş etmesini öğrenmek gerekirdi. Onların çocukları doğuştan şerbetli olmalı. Bir dağ köylü değildir. Sonra onlar gibi giyinmesini, oturup kalkmasını bilmek gerekir. Güç iş, hem de çok güç iş. Aralarından biri, köylünün en yücesi, en akıllısı, okunup üflenerek karışabilir aralarına. Yaz için iş almak umuduyla gidip konuşabilir. Sonra da elde ettikleri ücretlerle tuz alır çarşıdan, bez alır. Karayakoğlu taban dayamışsa daha bahardan arpa, buğday da alır. Ama okunup üflenmeden gideni çarparmış cini perisi. Kaç kişiler gitmiş, kaç kişiler yitmiş bu gidişle. Hasan gök diminden çakşırının uzun ağını pekeye yaymış. Ayağının birini altına alıp diğerini sallandırmış. Gözlerini tavana dikerek konuşmaları dinliyor. Yakınıyor köylüsü. Toprak diye bir şey kalmadı bozdağın bu yamacında. Orman da yok artık. Bir ovaya kaldılar. Tüm umutları, tüm geçimleri bu. Bir yağmur yağmaya görsün. Kar eriyip su olmasın. Dağın yamacında nice toprak varsa sürükleyip gidiyor. Tüm çıplak tepeler, sivri sivri kayaları sırıtıyor. Bir kaya ayakların toprağı dışında toprak görünmez olmuş. Onların toprakları yaylanın başında, düz yer, yoksa tümü birden akardı. Onlar iki durduğuna göre Tanrı'nın bir bildiği, bir düşündüğü var. Kim bilir? Kara ayakları köylüsüne bakmakla görevlendirdi belki. Sana veriyorum, senin toprağını tutuyorum Hoca Halil Ağa, sen de köylüne ver, dedi. Ne dermiş dinimizde? Zengin yoksulun, var yokun gözetleyicisidir, dermiş. İşte bunun için. Kara ayakların toprakları akmıyordu. Bunun için bir ekerse 10 alıyordu tarlalarından. Ne var ki kara ayak oğlu zırnık sıçratmaz onlara. Dağın en güzel yerlerinin sahibi olduğu halde köylülerim demez. Köylülerim gelin siz de şunu alın ya da şuralarını siz ekin boş duracağına. Nasılsa yardım ediyorsunuz bana. Yetişemediğim için çiftimi sürüyor, harman zamanı ekinimi kaldırıyorsunuz. Siz de yararlanın ucundan. Ne gezer? Bir verse 3 almaya bakar o. Bu yüzden bir ovaya kalmadılar mı? Bu yüzden ova tüm yaşam umudu olmadı mı? Neden bekliyorlar hacı yolu bekler gibi topalı? Neden bu konuşmalar? Gelmesi yakınlaştı, haber getirecek. Şu bağlar bizim bu yıl. Ağlarla konuştum, selamları var, diyecek de ondan.